Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarının halaları 10. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi en son Peygamberimiz Aleyhisselam'ın halalarından Umeyme halayı görüyorduk. Onun çocuklarına sıra gelmiş Abdullah bin Cahş'a giriş yapmıştık efendim. Kaldığımız yerden devam edelim. Hazreti Abdullah bin Cahş Resulullah Aleyhisselam'ın halasının oğlu, Habeşistan hicretlerini yaşadı. Daha sonra da Medine'ye hicret etti. Buraya kadar gelmiştik. Medine'ye hicret ettikten sonra Cahş oğullarının evleri, konakları çok güzeldi. Evler boş kaldı, ıssız kaldı. Ve Abdullah bin Cahş'ın evine Ebu Cehil el koydu. Evet, tıkandım farkındaysanız kıymetli dinleyenlerim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hicret öyle bir şeydir ki, her şeyden vazgeçmektir hicret. Allah ve Resulü rızası uğruna, dini İslam uğruna her şeyden vazgeçmek. Malını, mülkünü, evini, barkını, belki ömrünü vererek yaptığını şeyleri terk edip başka bir diyarda yurt tutmaktır hicret. Ama ne olursa olsun böyle faziletli bir amel içinde olanlar ister istemez Mekke'de bıraktıkları evlerine Mekke müşriklerinin el koymaları karşısında son derece hüzünleniyorlar. Hatta Abdullah bin Cahş o kadar üzüldü ki hani böyle eliye düzgün birileri ihtiyacı olan birileri el koysa neyse neyse Ebu Cehil kafiri evine el koyuyor. Bunu kaldıramayınca gelip Resulullah Aleyhisselam'a durumu anlatıyor. Şimdi kıymeti dinleyenlerim, notlarımı aldım. Önümde notlarım var. Buradan da konuşuyorum ama. Yani Allah-u Teala hiçbirimizi böyle bir imtihana sokmasın. Ben şahsen bunu başaramam. Ama düşünün şimdi. Resulullah'a geldi. Durumu anlattı. Hicret ettiler, ailece geldiler. Ev, bark, bağ, bahçe. Gelip Ebu Cehil el koyuyor. Resulullah bu durumu anlatıyor. Resulullah ne diyecek şimdi? Ya da ne bekliyoruz? Unutmayın. Bir buyruk Allah ve Resulü'nden ise o buyruk bize ifade edildiği zaman ama fakat yani deme hak ve salahiyetimiz yoktur. Buyruğa aynen itaat gerekir. Resulullah Aleyhisselam bu işi kökünden kesiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ey Abdullah, sen istemez misin? Şu Mekke'de terk ettiğin evine karşılık Allah cennette sana bir ev, bir köşk versin istemez misin? İsterim elbet ya Resulallah. Kim istemez? Sen bu duruma sabredersen, evin barkım diye yanıp yakılmazsan, Allah'ın sana cennette bir köşk, bir ev vereceği senin hoşuna gitmez mi? Gider ya Resulallah. Her ne kadar malına mülküne Ebu Cehil el koysa da, cennette bunların fazlası verileceğini bilmek hoşuna gitmez mi? Gider ya Resulallah. Öyleyse sabret. Peki ya Resulallah. Allah ve Resulü en doğruyu söyler. Allah ve Resulünün hükmüne razıyım ben. Allah ve Resulünün hükmüne razıyım. Ne kadar rahat söyledim değil mi? Siz de ne kadar rahat dinlediniz. Bir evimiz olsun diye, bir bağ bostanımız olsun diye hayatımızı ortaya koyuyoruz. Kendi memleketimizde üstelik. Ve kendi memleketimizde inandığımız inancımızı yaşayamadığımız için orayı terk edip hicret ederek Medine'ye göçüyoruz. Mekke'de bıraktığımız mal mülke de müşrikler el koyuyor. Gerçekten büyük imtihan, ama gördüğümüz gibi bu büyük imtihanları ancak büyük şahsiyetler başarırlar. Her dönemin imtihanları farklıdır kıymetli dinleyenlerim. O gün sahabe-i kiramın tabi oldukları imtihanlara baktığımızda, her birini tek tek incelediğimizde ve böyle bir masaya yatırıp önümüze yaydığımız zaman, bunların içerisinde günümüze örnek olacak ve nasıl hareket etmemiz gerektiği noktasında bize yol gösterecek çok örnekleri görürüz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde, eğer sabredersek, Allah rızası uğruna gayret gösterirsek, çalışırsak, çabalarsak, İslam'ı Allah'ın emrettiği gibi yaşamaya, Resulullah Aleyhisselam'ı örnek almaya gayret edersek, yaşarsak, bir yandan huzurlu, mutlu oluruz. Diğer yandan da ahirette, sonsuzluk yurdunda çok güzel köşklerimiz, konaklarımız olur. Abdullah bin Cahş bunu yaşayanlardan biri. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın halasının oğlu. Artık Medine'ye geldi. Medine'ye yerleşti. Abdullah bin Cahş, bu dersin başında söylemiştim. Daha doğrusu geçen hafta söylemiştim. Hakkında en çok bilgi olan biri budur. O yüzden bütün hayatını değil, böyle parça parça çok az bilinen bazı kısımları paylaşmak istiyorum. Artık Medine-i Münevvere'de bir yandan İslam'ı yaşıyor, bir yandan kendini geliştiriyor, bir yandan da insanlara İslam'ı anlatıyor. Böyle bir günlerin birinde Resulullah Aleyhisselam yatsı namazını kıldırıyor, Abdullah da namazı kılıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'la beraber. Namazdan sonra Resulullah'ın Abdullah'a baktığını görüyor Abdullah. Kendisine baktığını görüyor. Anlıyor, bir şey diyecek. Hemen yanına varıyor. Buyur ya Resulullah diyor. Bana baktın. Aleyhisselam buyuruyor ki Abdullah, sabahleyin yanıma gel. Silahın da yanında bulunsun. Seni komutan olarak bir tarafa göndereceğim. Lebbeyk ya Resulullah, baş üstüne. Sabah olunca yine Resulullah Aleyhisselam'ın ardında sabah namazı kıldıktan sonra kılıcını, yayını, ok ve ok çantasını, kalkanını yanına almış. Resulullah Aleyhisselam sabah namazını kıldırdıktan sonra, tekrar söylüyorum, muhacirlerden birlikte gidecek kişileri de hazırlamıştı. Ve ilk defa farklı bir uygulama göreceğiz. Aleyhisselam bir mektup yazdırmış. Genelde mektup diye Türkçe'ye çevriliyor. Aslında mektup yazılmış bir metin demektir Arapçada. Bir yazı yazdırmış. Onu Abdullah'a veriyor. Diyor ki, seni orada gösteriyor, bu kişilerin başına kumandan tayin ettim. Git. İki gece yol aldıktan sonra bu yazıyı, mektubu aç. İki gece geçmeden açma. Mektubu aç. Orada yazılanları oku. Ona göre hareket et. Lebbeyk ya Resulallah. Hangi tarafa gideyim? Onu soruyor. Aleyhisselam da Necdiye yolunu tut. Rukiye'ye, kuyuya yönel. Bir yer ismi, bunlar önemli değil. Peki ya Resulallah. Resulullah Aleyhisselam sonra Abdullah'ın emrine verdiği kahramanlara dönüyor. Biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sevk ve idare ettiği seferlere Savaşlara gazve denir. Gaza, gazve. Peygamber Aleyhisselam'ın komutan tayin ettiği ve emrine asker verdiği seferlere, savaşlara da seriye denir. Bu bir seriye şimdi. Dönüyor işte Abdullah'ın emrine verdiği askerlere. Diyor ki, açlığa ve susuzluğa en dayanıklı olanınızı size emir, yani başkan tayin ettim. Emir, başkan tayin ettim size. Ona mutlaka itaat edin. Ashabın verdiği cevap, Allah ve Resulüne itaat ettiğimiz gibi Resulün emirine de itaat ederiz elbet. Bu sefere Batn-ı Nahle seferi deniyor. Batn-ı Nahle. Hazreti Abdullah bin Caş Nahle seferine görevlendirildiği zaman İslam tarihinde ilk defa Emirül Müminin sıfatı ona verilmiş oluyor. Böylece İslam'da ilk tayin olunan emir de Abdullah bin Caş olmuş oluyor. Mücahitlerin her iki kişi için birer develeri var. Sayılarda 8 veya 12 kişi. Rivayetler öyle. Ve biz 12 kişi olduğunu düşünüyoruz. O rivayette var çünkü. 2 gün 2 gece yol gittikten sonra konaklayıp Resulullah'ın verdiği yazıyı açıyorlar. Demin demiştim, mektup. Arkadaşların yanında okuyor. Mektupta şunlar yazılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektubu açıp okuduğun zaman Mekke ile Taif arasındaki Nahle Vadisi'ne ininceye kadar Allah'ın ismi ve bereketiyle yürüyüp gidesin. Mektubu açıp okuduktan sonra harekete geçmeden önce arkadaşlarından hiçbirini seninle birlikte gelmeye zorlamayasın. Teklif et. Nahle Vadisi'ndeki Kureyş müşriklerini Kureyş müşriklerin kervanını gözetleyip denetleyesin. Onların haberlerini bize bildiresin. Yani istihbarat seriyesi gibi bir şey bu. Emirül Müminin Hazreti Abdullah bin Caş radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselam'ın mektubunu okuduktan sonra bizler Allah'ın kullarıyız ve hep ona döneceğiz. Yani inna lillah ve inna ileyhi raciun diyor. Sonra işittim ve itaat ettim. Semi'na ve ta'na diyor. Allah'ın ve Resulünün emrini yerine getireceğim diyor. O yazıyı, mektubu öpüyor, başına koyuyor ve sonra yedeğini alarak arkadaşlarına dönüyor. Hepiniz dinlediniz Resulullah'ın yazdırdığı yazıyı. Şimdi hanginiz şehit olmayı istiyor ve özlüyorsa benimle gelsin. Yani işin ucunda ölüm var. Hanginiz şehit olmayı istiyor, özlüyorsa benimle gelsin. Gelmek istemeyen dönüp gidebilir. Hiçbirinizi zorlayıcı değilim. Gelmezseniz ben tek başıma gidip Resulullah'ın emrini yerine getireceğim. Emir öyle çünkü, zorlamayacaksın demişti. Biz de işittik ve itaat ettik dedi arkadaşlarım. Allah ve Resulüne itaat ettiğimiz gibi Resulullah'ın emirine de itaat ederiz. Nereye istersen Allah'ın bereketiyle yürü. Biz de seninle beraberiz, merak etme. O da radıyallahu anhum ecmain. Allah hepinizden razı olsun diyor. Bu ordu içerisinde çok önde gelen sahabeler de var. Mesela bir tanesi Sa'd bin Ebu Vakkas. Meşhurdur yani. Bu da bu ordunun içerisinde bir nefer olarak gelmiş. Hazreti Sa'd bin Ebu Vakkas. Şimdi onun da içinde bulunduğu bu küçük ordu ile Hicaz'ın aşağı doğru yol almaya başladılar. Nahle'ye varıyorlar. Uygun bir yerde konuşlanıp efendim yani kendilerini kamufle ederek gelip geçen müşrikleri gözetlemeye başlıyorlar. Ama bu arada bir müşrik kervanı ya yeni geliyor ya gelmiş konaklıyor. Bunu görüyorlar. Yüklerini çözmüşler. Çadırlarını kuruyorlar. Yemek de yapmaya başlamışlar. Herkes bir şey yapıyor yani. Onların bu durumlarına bakan sahabiler ne yapmaları gerektiğine dair aralarında her zaman yaparlar bunu. İstişare etmeye başladılar. Şimdi öyle bir durum oluşuyor ki saklandıkları yer ile kervan öyle bir konuşlamış ki çıksalar görecekler. Onlar bunları vuracak. Çıkmasalar orada ne kadar duracaklar? Zor iş. Ve bir savaş görünüyor. Ancak haram aylarda savaşılmıyor. Şimdi Recep ayı haram aylardan biri. Bugün Recep ayının son günü ya da Şaban'ın birinci günüdür. Karar veremiyorlar. Recep bitti mi bitmedi mi? Recep'in sonu olduğunu sanıyoruz. Eğer onlara saldırırsak haram ayda kan dökmüş oluruz. O zaman bu ayın haramlığını bozmuş oluruz. Ve Araplar bize saldırır. Onları kızdırırız. Onları öylece bıraksak onlar da Mekke'ye varıp bizim hakkımızda malumat götürürler. İşte bu rivayet bizi gördüler, biz de onları gördük ifadesinin kitabi şeklidir. En iyisi mi diyor? Onları İslam'a davet edelim. Müslüman olurlarsa zaten problem kalmaz. Bize karşı koyarlarsa Allah'a sığınıp vuruşuruz. Ne yapalım? Bu istişareden sonra yerlerinden çıkıp onlar yanına varıyorlar. Tabi kılıçlar her şey hazır. İslam'a davet ediyorlar önce. Fakat müşrikler çok sert tepki gösterip silahlarını çekiyorlar onlar da. İster istemez savaş başlıyor. Birkaç dakika bile sürmeyen bu çarpışma sonunda onlardan birini öldürüyorlar. İkisini esir alıyorlar, birisi kaçıyor. Ne çıktı ortaya? 4 kişi demek ki. Karşı tarafta. Bu da 10 veya 12 kişi var. Abdullah bin Caş bu ganimet mallarının 5'te 1'ini Resulullah Aleyhisselam için ayırdı. Bu şekilde Müslümanların aldığı ilk ganimet buydu. Aynı şekilde 5'te 1 ise peygambere ve onun emriyle kullanılacak yere ayrılan da bu. Tabi daha sonra ayet-i kerimeler gelecek. Ganimetlerin nasıl hareket bölünüşeceği anlatılacak inşallah. Vazifeleri bitmiş gibi görünüyor. Orada biraz daha dururlarsa iş büyüyecek. Mekke gelip bunlara saldıracak. O yüzden etrafta ne var ne yok haberleri şunları bunları derleyip toparlayıp Medine'ye dönüyorlar. Gelip Resulullah Aleyhisselam'a bugünkü deyimle rapor veriyorlar. Ama Aleyhisselam kızıyor. Ben size onları öldürmenizi söylememiştim. Niye öldürdünüz? Kureyş'le ilgili bazı bilgiler toplamanızı ve onların hareketlerini gözetlemenizi emretmiştim. Öldürmek değil. Biz de böyle bir şey yapmak istemezdik ama şartlar bizi karşı karşıya getirdi, çarpışmak zorunda kaldık dediler. Peygamber Aleyhisselam bir karar veremedi, esirleri bekletti, malları almadı. Şimdi burada dikkat edin, bir sefere çıkıldı. Seferde ister istemez çarpışma yapıldı. Karşı taraftan bir ölü var, ellerinde iki esir var ve bolca ganimet malları var. Bir kasıt değil, bir yağmalama değil. Bir cihat faaliyeti. Ama Aleyhisselam öldürmenizi söylememiştim ifadesi onlar ama fakat demiyorlar. Çok üzülüyorlar. Gözyaşı döküp tövbe istiğfar ediyorlar. Onlar böyle üzülürken Mekke kaynamaya başlıyor. Efendim Peygamberimiz Aleyhisselam için haram ayda kan döktü, ganimet aldı, efendim adamlarına emretti diye ileri geri Evet, ileri geri konuşmaya başlıyorlar. Şimdi efendim, ben şimdi kalkıp da haram aylar üzerine durmak istemiyorum. Bildiğiniz bir şey bu ama. Müslümanlar bir kasıt olmaksızın, üstelik istişareyle hareket ettiler ama istenmeyen sonuç meydana geldi. Üzüldüler, pişman oldular fakat müşrikler işi büyüttü ve bu gedikten girerek ileri geri söylenmeye, ağır sözler söylemeye başladılar ki derken Allah-u Teala vahyini gönderdi, susun lan der gibi onların iddialarını ağızlarına tıkadı. Bakara suresinin 217. ayeti kerimesi. Ayet uzun olduğu için ben size şuradan inşallah mealini okuyayım. Savaşın yasak edildiği haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki ey Resulüm, o ayda savaşmak büyük günahtır. Fakat bunun yanında Allah'ın yolundan insanları men etmek, alıkoymak ve onu inkar etmek, müminleri Mescid-i Haram'dan men edip engellemek, halkını oradan sürüp çıkarmak ise Allah katında daha büyük günahtır. Fitne çıkarmak kıtalden, yani öldürmekten beterdir. Onlar güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar, bir an bile geri durmazlar. İçinizden her kim dininden döner de kafir olarak ölürse işte bunların dünyada ve ahirette amelleri boşa gitmiştir. Artık onlar o ateşin, yani cehennemin halkı olup orada ebedi kalacaklardır. Ayet-i kerime geliyor. Allah-u Teala müşriklere gereken tokadı vuruyor. Gelen bu vahiy üzerine Resulullah Aleyhisselam kervan mallarını ganimet olarak kabul ediyor. Esir alınan iki kişiyi de fidye karşılığında serbest bırakıyor. Abdullah bin Cahş ve arkadaşlarının yaptığından da hoşnut oluyor. Çünkü onların bu savaşları Müslümanların hayatında büyük bir olay oldu. Onların aldığı ganimet ilk bu, ilk savaş vuruşma bu, ilk kan akıtma bu, ilk esir bu. Öyle bir anda meydana geliyor ki bazen durduk yerde birileri fitneyi körükler ve bir kapışmaya zemin hazırlar. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın bir yandan halasının oğlu Abdullah, bir yandan ilk sıralarda İslam'a giren, iki Habeş hicretiyle tecrübeli olan bir zattır Abdullah bin Cahş. Ve az önce ifade ettiğim gibi İslam tarihinde ilk emir olarak ona bu ünvan verildi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kendisinin hoşnut ve razı olduğunu görünce diyecek ki dünyalar benim oldu. Ama seferden döndüğümüz zaman yaptığımız hareketi tasvip etmeyerek ganimetleri kabul etmediği gibi esirleri de ellemedi, hiçbir şey ellemedi, öyle durdu ve bize tavır koydu. Bize çok ağır gelmişti. Yani Resulullah'ın tavrına karşı bir değil, nasıl böyle yanlış yaptık diyorduk ama vahiy geldi. Vahiy, Allah-u Teala durumu ortaya koydu ve Resulullah Aleyhisselam bizden razı oldu. Allah şahit ki biz de ondan razıyız. Yani burada Abdullah'ın Allah ve Resulü'nün razı olmadığı şeylerden ısrarla, şiddetle sakındığı, kaçındığı, razı olduğu şeyleri ise yapma gayretinde olduğu apaçık bir şekilde ortaya çıkıyor efendim. Evet efendim, Hazreti Abdullah bin Cahş, Resulullah'ın halasının oğlu. Resulullah Aleyhisselam bir gün ona ilginç bir soru soruyor. Şimdi aynı soru bize sorulsa, ben şimdi notlarım arasında var, ben notlarımı görüyorum da siz görmüyorsunuz tabii. Aynı soruyu ben kendi nefsime, siz de kendi nefsinize sorun. Yani ben haddimi aşarak bu soruyu size soruyorum demiyorum. Kendime soruyorum, size sorun kendinize. Resulullah diyor ki, ey Abdullah, buyur ya Resulallah. Dünyada en çok arzu ettiğin, özlediğin, istediğin nedir? Soru bu. Dünyada en çok arzu ettiğin, özlediğin, istediğin nedir? Ne deriz? Düşünün bakalım. E tabi sizden cevap alamıyorum ben. Bir şeyler söylüyorsunuzdur. Abdullah bin Cahş, Allah ve Resulüne muhabbettir diyor. Allah ve Resulüne muhabbettir. Ne güzel cevap değil mi? Böyle cevap veren Abdullah, bu muhabbeti zirve boyutuyla yaşayanlardan biriydi. Allah ve Resulüne muhabbet etmek, sevmek. Ben bu alanda çalıştığım için, İslam tarihçisi seyirci olduğumdan çok böyle örnekleri görürüm. Normal yazı okurum, şiir okurum, ilahiydi, ezgiydi. Onlara da bakarım, dinlerim. İşte ya Resulallah, sana olan sevgimden dolayı yüreğim şöyle kıpır kıpır oluyor. Ya Rabbi, huzurumda durduğumda, namazda secde ettiğimde gözyaşlarım secdemi ıslatıyor. Ya şöyle ya böyle diye çok duymuşsunuzdur siz de. Hep yalan söylüyoruz değil mi? Öyle şiir yazmak zor iş değil. Yazı yazmak zor iş değil. Ya Resulallah, seni çok seviyoruz. Sen olmadan olmaz ya Resulallah demek de çok zor değil. Ama Resulullah hayatımızın neresinde? İşte zor olan bu. Ya bir şey yiyorsun, bir su içiyorsun. O anda da meşgulsun, aldın böyle elinde, sol elinde tam içeceksin. Muhabbet böyle bir şeydir. Sanki böyle ekolu bir ses gelir. Sağ elinde içiniz. Hemen elini değiştin, sağ elini aldın. Besmele çektin, suyunu içtin. Sonunda elhamdülillah dedin ve tebessüm ettin. Yüreğine Resul sevgisi oturur. Evinden çıkıyorsun, bismillah dedin, sağ ayağından çıktın. Bakın çok basit şeyleri söylüyorum. Araca bindin, bismillah dedin, anahtarı taktın koltuğa. Ya Allah dedin, çevirdin. Yani işte bismillahi mecraha ve mursaha, bu dualar varsa bunları okuyacağız tabii. Yani Allah ve Resul sevgisi sade sözlerle, temennilerle olmaz. Ama sözümüzde de söyleyeceğiz. Bir çocuk genç arası biri bir güzel ilahi okuyordu. Benim çok hoşuma gitti. İlahi okuduktan sonra genci yanıma çağırdım. Okuduğu ilahiden birkaç tane kelimeyi sordum. Ne manaya gelir diye, bilmiyorum dedi. Sen bu ilahi ne zamandan beri söylüyorsun? Çok oluyor dedi. Çocukumdan bu yana söylüyorum. Peki neyi söylediğini niye bilmiyorsun? Bu mudur sevgi yani? Bu mudur muhabbet? Sesini sen pazarlıyorsun. Sesi pazarlamak başka, sevgiyi seslendirmek başka. Sesi pazarlamak başka, gönlü ortaya koymak başka. Sevmekten daha güzel bir şey yoktur. Allah'ı seveceğiz, Resulünü seveceğiz, ashab-ı kiramı seveceğiz. Ve böyle bir soru sorulduğunda hiç duraksamadan, dünyada en çok arzu ettiğim şey Allah ve Resulüne muhabbettir diyebilecek bir kıvamda olacağız. İşte bu kıvam Abdullah bin Cahş'ın hayatını sarmış ve bu muhabbetle hem seferlerde hem de aile efradında bu muhabbeti görürüz. Daha sonra yeri gelecek ama az erkenden söylemiş olayım. Abdullah bin Cahş Fatıma binti Ebu Hubeyş ile evli ve ondan Muhammed ile Osman adında iki çocuğu var. Daha sonra Zeynep binti Huzeyme ile evlenecek ama ondan çocuğu olmayacak. Şimdi daha çok onun Fatıma binti Ebu Hubeyş ile evliliği, sonra Hazreti Zeynep binti Huzeyme ile evliliği, buna baktığımız zaman Abdullah'ın aile içerisinde nasıl durduğunu gördüğümüzde bu muhabbeti bir de burada görüyoruz. Yani ailesini seven, ne diyeyim yani, ailesini seven bir şey diyemiyorum ki. Mutlu olur ya. Var mı daha ötesi? Mutlu olur insan yani. Evde huzur olur. Evde karı koca bugün birbirini idare ediyor. Evlerimiz resmi daireye döndü. Bunu devamlı söylüyorum. Değil sevmek, eşler birbirine katlanmak zorunda kalıyorlar. Birbirini özlemiyorlar. Birbirini arzulamıyorlar. Birbirine böyle güzel sözler söyleyemiyorlar. Resulullah Aleyhisselam eşinize, sevdiğinize, eş başta olmak üzere sevdiğinizi söyleyin diyor. Yani sevin de sevdiğini söyle, yalancıktan söyleme. Hani bugün bakarsın böyle romantik konuşmalarda hayatım, canım, cicim derler. İki saat sonra kavga ederler. Nasıl hayat anlamıyorum. Abdullah bin Caş'ın hayatında erkekler için, şu an beni dinleyenler erkekleri dinliyorsa erkeklere söylüyorum. Abdullah'ın Resulullah'a örnek alan hayatında hanımlarına çok ince, çok nazik muamele ettiğini görürüz. Hanımlara bakıyorum. Hanımlar dinleyenler varsa ki var mutlaka. Onlar da bir yandan kocası olduğu için iyi bir adam tabii, sevilmeye, saygıya layık. Ama diğer taraftan Resulullah'ın halasının oğlu olduğu için ona hısım olması itibariyle İki yönlü seviyorlar, sayıyorlar, evde huzur oluyor. Ayet-i kerimelerde size huzur bulacağınız meskenler, evler verdik diyor Cenab-ı Hak. Yani bu ev vermesi Allah'ın bize, yani ev satın almışızdır, mülkiyeti bizimdir, kirayı ödeyecek güçteyiz, oturumu bizimdir. Yani bir ev işte içinde ailece yaşadığımız, huzur ve sükun bulacağımız mekanlar evlerimizdir. Sokaklar huzur ve sükun yeri değil. Huzur ve sükun yeri evlerimizdir. Ben Abdullah'ın hayatında bunları gördüm. Kaldı ki Abdullah'ın da uzun bir hayat hikayesi yoktur. Uhud'da şehit olacak. Bu kadar yani. Ama kısacık hayata, Medine dönemine o kadar çok şey sığdırmış ki. Mesela Bedir'de mücahitler arasındadır. Muazzam bir savaş ortaya çıkarır. Hafifçe yaralanır, gazi olur yani. Evine döndüğünde efendim, yani evdekiler ne getirdin diye eline avucuna değil, sağlığın nasıldır diye ona bakarlar. Eşimiz gelir dışarıdan, çocuğumuz gelir dışarıdan, anne babamız gelir, kim gelirse ve bizden sonra eline avucuna bakmayacağız. Yüzüne bakacağız. Suratımızı asmayacağız, tebessüm edeceğiz. Ama gelen kişi de bizi tebessüm ettirecek bir şekilde eve girmesi lazım. Abdullah'ta bunu görüyoruz işte. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımlarla çok iyi geçindiğini bildiği için ve gördüğü için onu örnek alma adına güzel geçinimli görünmek değil, gerçekten güzel geçinen bir insan. Hanımları bundan çok memnun. Çocukları memnun baba olarak. İşte Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı içerisinde Abdullah'ın da özel bir yeri var. Neticede Abdullah'ın Bedir'de çok büyük kahramanlıklar gösteriyor. Efendim çok az da olsa yaralı dönüyor. Bazı akrabaları şehit oluyor Bedir'de. Dönüyorlar Medine'ye. İşte bu Bedir dönüşü de aynı şekilde ailesiyle, çocuklarıyla güzel bir yaşantı içinde olduğunu görüyoruz. Arkasından Uhud Savaşı patlak veriyor. Evet. Şimdi efendim, Uhud Savaşı müstakil koca bir kitap edecek kadar, Uhud Savaşı 50-60 bölümlük radyo sohbeti edecek kadar uzun bir hadisedir. Ben bunun tamamına girmeyeceğim. Ama savaş esnasında Uhud'da Abdullah bin Caş'ın kullandığı kılıç kırılıyor. Kılıçsız kalıyor. Öteye beriye bakıyor. Resulullah Aleyhisselam eline bir çubuk almış. Bir çubuk. Değnek bile değil yani. Abdullah diye sesleniyor. Lebbeyk buyur diyor ey Allah'ın Resulü. Al diyor. Bununla savaş. Çubuk. Allah'ın Resulü, ben çubuğu o kadar kılıçlara karşı nasıl kullanayım demiyor. Lebbeyk diyor, çubuğu kapıyor elinden, hızlı hızlı Allah Allah gidiyor. Ancak çubuğu sallaya sallaya giderken iki tarafı keskin bir kılıç oluyor elinde çubuk. Bu da onun kerameti, Resulullah'ın mucizesi. Ve onunla savaşıyor. Hayatı boyunca, gerçi hayatı burada bitiyor Uhud'da, ama bu kılıcı burada kullanıyor. Bu kılıç daha sonra nesilden nesile intikal ediyor. İşte eşimin kılıcı, babamın kılıcı, dedemin kılıcı, dedemin babasının kılıcı, onun babasının kılıcı diye nesilden nesile kılıç devam ediyor. Şimdi benim anlamakta zorlandığım ama anlatırken anlatamam diye dedim bu satırları yazacağım. Yazdığım yerden okuyacağım dedim dinleyenlerimi. Şimdi açıyorum yazdıklarımı. Böyle yüzüm kızara kızara okuyorum. Tabii siz beni göremiyorsunuz da niye yüzüm kızarıyor şimdi görürsünüz. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh bize bu olayı rivayet ediyor. Uhud gazvesi esnasında bir ara bir boşluk oluştu. Abdullah Bicaş'la yan yana geldik diyor. Ve devam ediyor. Uhud da savaşın çok şiddetli devam ettiği bir andı. Bir ufak boşluk oluştu. Abdullah Bicaş yanıma sokuldu. Elimden tuttu ve beni bir kayanın dibine çekti. Bana dedi ki, şimdi burada sen dua et, ben amin diyeyim. Sonra ben dua edeyim, sen de amin de. Arkasından kıyasıya vuruşalım. Dedi diyor. Ben de peki dedim diyor. Önce sen dua et dedi. Ben ellerimi açtım. Allah'ım bana çok güçlü, kuvvetli, çetin bir kafir gönder. Karşıma çıksın. Onunla kıyasıya vuruşayım. Savaşın hakkını vereyim. Ve onu da onun gibileri de öldüreyim. Gazi olarak geri döneyim ya Rabbi. Dedim diyor. Abdullah bin Cahş benim yaptığım bu duaya bütün kalbiyle amin dedi. Sonra kendisi dua etmeye başladı. Allah'ım bana zorlu kafirler gönder. Beni onlarla karşılaştır. Kıyasıya onlarla vuruşayım. Cihadın hakkını vereyim. Onları vuruşayım, cihadın hakkını vereyim. Onları öldüreyim savaşta. En sonunda bir tanesi de beni şehit etsin. Beni öldürsün. Böyle deyince diyor Abdullah bin Cahş, Hazreti Sa'd diyor. Amin demeye dilim varmadı. Amin demeye dilim varmadı ama kızdı bana. Ben amin dedim, sen amin demedin dedi. Ben de gözyaşlı amin dedim diyor. Kılıçlarımızı çektik, Allah Allah girdik. O savaş. İkimiz de önümüze geleni deviriyorduk. O son derece bahadirane harp ediyor, düşman saflarını tarumar ediyordu. Düşmana hamle üstüne hamle ediyor, şehit olmak için derin bir iştiyakla hücumları tazeliyor. Allah Allah diye ilerliyor. Kılıcı kırıldı. İşte az önce olduğu gibi Resulullah ona bir hurma dalı, bir dal verdi. Onun da savaş, o da kılıca dönüştü. Onun da vuruşmaya devam etti. Savaşın sonuna doğru Abdullah bin Cahş Ebul Hakem isminde bir müşriğin attığı oklarla arzu ettiği şehadete kavuştu. Şehit olunca kafirler bu mübarek şehidin cesedine hücum ederek burnunu, dudaklarını, kulaklarını, bütün uzuvlarını tek tek kestiler. Her tarafı kana boyandı. Bu sahne bize savaşların yiğit kahramanı Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas anlatıyor. Evet, muharebe bittikten sonra Abdullah bin Cahş'ın şehit edilmiş bulunan bedenine Hazreti Sa'd gidiyor, görüyor. Gelip durumu Resulullah'a anlatıyor. Böyle böyle oldu ya Resulallah. bana zorla amin dedirtirdi diyor. Aleyhisselam da o Allah yolunda samimane gaza etti ve en büyük rütbe ile sevdiği Rabbine kavuştu. Elhamdülillah, inna lillah ve inna ileyhi raciun diyor. Uhud'da biliyorsunuz şehidimiz çok, yaralımız çok. Şehitleri defin esnasında mezar kazılacak ya, neredeyse ordunun tamamı yaralı, zor mezar kazıyorlar. Resulullah da diyor ki mezarları biraz geniş kazıyım, ikişerli üçerli defin yapın diyor. Ve kimi nereye koyacağını söylüyor. Diyorlar ey Allah'ın Resulü, Abdullah bin Cahş'ı nereye, kiminle koyalım? Aleyhisselam gözyaşları içerisinde dayısının yanına koyun. Şehitler Efendisi Hazreti Hamza, dayı yeğen Abdullah bin Cahş. İkisi yan yana Uhud'da ziyaretimizi bekliyorlar kıymetli dinleyenlerim. Abdullah bin Cahş orta boylu, çok yakışıklı bir zat idi. Resulullah'ı çok severdi. Muhabbet der, başka bir şey demezdi. Her şeyi muhabbetle yapardı. Biz muhabbeti kaybettik kıymetli dinleyenlerim. Muhabbetin lafını eder olduk sadece. Sevginin, aşkın lafını eder olduk sadece. Hatta sevgiyi de, aşkı da batırdık. Bir manası kalmadı. Yeniden bu sahabelerin hayatlarına bakarak sevmeyi, aşkı, muhabbeti yeniden öğrenmeli, sevgiyle, aşkla, muhabbetle hayata tutunmalıyız. Eğer böyle bir şeyi başarabilirsek, bunu başarabilirsek problem kalmayacak. Bize Abdullah, yani birçok sahabede olduğu gibi en öne çıkan yönü bu. Düşünün şimdi, yani zaferi kazanalım, düşmanı yenelim, kovalım gitsin deyir. Adam şehadet istiyor ama savaşın hakkını vereyim diyor. Yapmam gerekeni yapayım, ondan sonra şehit olayım diyor ve öyle de oluyor kıymetli dinleyenlerim. Evet, Abdullah bin Cahş Uhud meydanında, şimdi Uhud şehitliğinde efendim ziyaretimizi bekliyor inşallah. Umre hac bir şekilde gittiğimizde bu ziyaretleri yapalım efendim. Evet, ben burada ısrarla vurgulamak istiyorum ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bunca akrabaları var. Daha önceki derslerimizde amca çocuklarını gördük. Bu amca çocuklarının kısa kısa hayat hikayelerini gördük amcalarla beraber. Burada da halalarını görüyoruz. Halalarını görüyoruz. Hala çocuklarını görüyoruz. Bu hala kısmına ilk girdiğimizde ben Umeyme halayı size anlatırken Cahş bin Riyab'la evli olduğunu ve bunun da vefat ettiğini söylemiştim. Çünkü Umeyme hala İslami dönemde önümüze çıktığında kocaları hakkında bir malumat yok. Ancak hayatını hayatından daha çok değer verdiğine adamış, çocuklarını buna göre yetiştirmiş. Daha sonra gelecek mesela söyleyeceğim, bu Ebu Ahmet Abd bin Cahş'ta mesela iki gözü ama olduğu halde anne buna öyle bir sevgi yüklemiş ki, yani çok üzerinde durmamız gereken sahneler var. Ama burada biz sadece Abdullah bin Cahş Hazretlerini gördük. Yani henüz ve Abdullah'ın öne çıkan yönlerini ifade ettik. Kendisine ilk emir ifadesi kullanıldı. İlk vuruşma oldu. Efendim Bedir'de güzel bir savaş çıkardı. Uhud'da da şehit oldu. Abdullah bin Cahş'ın bize yansıyan yönü kaynaklarda malumat az olmakla birlikte hanımlarının hayatlarından o taraftan baktığımız zaman Allah ve Resulü'nü seven insanın aile içindeki duruşunu görürüz. Abdullah bin Cahş'ta ve hanımlarında. Yani birbirlerine katlanan bir aile değil, birbirlerini seven bir çift olarak görürüz. Bugün buna hepimizin çok ihtiyacı var. Hepimizin çok ihtiyacı var. bize sevgiyle bakan, muhabbetle bakan, gönlünü açan eşe, çocuğa, anaya, babaya, evlada şiddetle, ısrarla ihtiyacımız var. Tebessümle baksınlar, sevgiyle baksınlar, muhabbetle baksınlar diye istiyorsak, gelin biz sevgiyle bakalım, muhabbetle bakalım, aşkla bakalım. Ama bazen şöyle de konuştuklarımdan dinliyorum. Ne kadar iyi ve güzel davransam herif beni beğenmiyor. Adama beğendiremiyorum kendimi. Yaptıklarımı beğenmiyor diyenler çok var. Tersini de söyleyenler var. Ya benim hanım ne yapsam ne etsem bir türlü beğendiremiyorum diyenler var. İkisi de var efendim. Hepimiz bunları yaşıyoruz. Ancak aile kutsal bir yuvadır. Dağıtmamak lazım. Sabırla, sebatla yürütmekte fayda var. Allah-u Teala sevdiği kulunu imtihan eder. İmtihanın en zoru da aile içindeki imtihandır. Rabbim hepimize bu imtihanlarda da başarılar, muvaffakiyetler versin. Ardından muhabbet lütfetsin, ikram etsin, ihsan etsin diyor. Noktayı koyup haftaya yine beraber olmak arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.